Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Silahlara Veda, Ernest Hemingway. Sosyal Yayınlar Dünya Klasikleri. 1. Basım Kasım 2001. Türkçe'ye çeviren Deniz Can Efe. Okuyan Müberra Ellatoğlu. Hemingway bu kitabında 1. Dünya Savaşı sırasında sevimli bir İtalyan kasabasında karşılaşan İngiliz hemşire Catherine Berkeley ve İtalyan ordusunda ambulans sürücülüğü yapan Amerikalı teğmen Henry'nin bir süre sonra derin ve gerçek bir sevgiye dönüşen ilişkilerini anlatıyor. Hemingway, savaş dalgasına yakalanmış iki insanın aralarındaki sevginin dürüst bir tablosunu çizerken, zaman zaman da ustaca seçilmiş anlatımlarla savaşın çeşitli boyutlarını gözler önüne sermeyi başarır. Yağmur altında düşmanın önünden geri çekilen, aç yıkık ve yorgun askerlerin umutsuzlukları, onlar kadar hüzünlü ve terk edilmiş gibi görünen bir doğaya yansır. Hiçbir zaman çok iyimser bir yazar olmamış olan Hemingway'in açık sözlülüğü ve az sözcükle çok şey anlatma ustalığı, 30 yaşlarında yazdığı bu duygulu öyküde kendini açıkça gösteriyor. Ernest Hemingway. Ernest Miller Hemingway, 21 Temmuz 1899'da Chicago yakınlarındaki Oak Park, Illinois kasabasında dünyaya geldi. Bir doktor olan babasıyla birlikte bu bölgede ve Michigan'da keşiflere gider, balığa çıkar, avcılık yapardı. Bir müzisyen ve oyuncu olan annesi onu Chicago'da konserlere, operalara götürürdü. Tüm aile katı kurallarıyla ve duygudan yoksun yaşam tarzıyla Victorian yaşam düzenine sıkı sıkıya sarılmıştı. Mezun olduktan sonra Kansas City gazetesinin baş editörünün yakın bir arkadaşı olan amcası, genç Hemingway'e bu gazetede bir muhabirlik görevi buldu. Burada geçirdiği bir yıl ona önemli yaşam ve yazarlık deneyimleri kazandırdı. Ertesi yıl 1. Dünya Savaşı'na İtalya-Avusturya cephesinde katılmaya karar verdi. Görevi ambulans şoförlüğüydü. Ancak İtalyan askerlerine çikolata dağıttığı bir sırada Avusturyalıların yaptığı bir saldırı sonucu yaralandı. Yatırıldığı hastanede hemşireye aşık oldu. Bir süre sonra hemşire tarafından aniden bitirilen bu ilişki, o dönem savaşla yaşanan vahşetle birlikte yazarı ilk büyük romanı Silahlara Veda'ya hazırladı. 1920'lerde Hemingway Avrupa'da dönemin avantgard yazarları olan Gertrude Stein ve Ezra Pound'u okuyarak bu yazarların kısalık ve sadeliği, başka her şeyden üstün tutan kalemlerinden etkilenerek kendisi için yeni yazım stilleri geliştirdi. Alışılmamış tarzı ve gözlemlerindeki keskinliğiyle kısa sürede büyük bir üne kavuşan Hemingway, 1930'larda başta demokrasi olmak üzere çeşitli davaları savunma görevini üstlendi. İkinci Dünya Savaşı yıllarında eleştirmenler artık Hemingway'in altın çağının sonlandığını düşünmeye başlamışlardı. Ancak tam o sırada çıkan ve kısa bir süre içinde Pulitzer ödülünü alan ufak romanı, Yaşlı Adam ve Balıkçı, eleştirmenlerin yanıldığını gösterdi. İki yıl sonra 1952, Hemingway, çağdaş anlatı sanatında güçlü bir tarz oluşturduğu için Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmesi, yazarın gerçek altın çağını şimdi yaşadığını gösteriyordu. Hemingway'in yaşamının bundan sonraki döneminde bunalımlar, hastalıklar ve peş peşe geçirdiği kazalar peşini bırakmadı. Özellikle yazdığı şeylerin eskisi kadar kabul görmemesi ve beğenilmemesi, yazar için her şeyi daha da zorlaştırıyordu. Sonunda 1961'de Idaho'da yaşamına son verdi. Ama yapıtları her zaman hayal ettiği gibi yaşamayı sürdürdü. Ölümünden 40 yıl sonra Hemingway hala tüm dünyada çeşitli dillere çevrilmeye, yeni baskılar yapmaya ve zevkle okunmayı sürdürüyor. Kitap 1. Bölüm 1. O yıl yazın sonlarında ırmağın karşı kıyısına ve dağların eteklerindeki ovaya bakan bir köydeki bir evde yaşıyorduk. Irmağın yatağında çakıllar ve güneşten kuruyup bembeyaz olmuş kaya parçaları vardı ve tertemiz, masmavi su dar geçitlerden hızla akıyordu. Askerler evin önünden geçip aşağıdaki yola iniyor ve ayaklarından yükselen toz ağaçların yapraklarını kaplıyordu. Ağaçların gövdeleri de tozluydu. O yıl yapraklar daha erken döküldüler. Yoldan geçen birlikleri, yükselen tozu, esintiyle kıpırdayan ve dökülen yaprakları ve yürüyen askerleri görüyorduk. Onlar geçtikten sonra üzerinde yapraklardan başka hiçbir şey kalmayan çıplak, bembeyaz yol uzanıyordu aşağıda. Ova ürün bakımından çok verimliydi. Meyve ağaçlarıyla dolu çok sayıda bahçe vardı ve ovanın ötesinde çıplak kahverengi dağlar yükseliyordu. Dağlarda çarpışmalar oluyordu. Geceleri topların ışıklarını görüyorduk. Karanlıkta bunlar yaz şimşeklerine benziyorlardı. Ama geceleri serin oluyordu. Yaklaşan fırtınayı gösteren hiçbir belirti yoktu. Zaman zaman karanlıkta pencerenin altından geçen askerleri ve traktörler tarafından çekilen silahların geçişini duyuyorduk. Geceleri trafik çok yoğundu. Yollarda semerlerinin her iki yanlarına cephane dolu kutular asılı çok sayıda katır, asker taşıyan gri kamyonlar, kasalarındaki yükler branda beziyle örtülü, başka kamyonlar trafiğin içinde ağır ağır ilerliyorlardı. Büyük silahlar da vardı. Bunlar gündüzleri traktörler tarafından çekiliyorlardı. Silahların uzun mermileri yeşil çalılarla ve yeşil yapraklı dallarla örtülüydü. Traktörlerin üzerlerine de sarmaşıklar atılmıştı. Kuzeye baktığımızda vadinin karşı tarafındaki ceviz ormanını ve bunun ötesinde ırmağın bu yakasındaki başka bir dağı görebiliyorduk. Bu dağda da çarpışmalar oluyordu ama bunlar başarılı değildi. Sonbaharda yağmurlar başladığında ceviz ağaçlarının yaprakları dökülünce dalları çıplak kaldı. Gövdeleri yağmurdan kapkara olmuşlardı. Üzüm bağlarında da yapraklar dökülüp çıplak dallar ortaya çıktı. Tüm ülke sonbaharın gelişiyle ıslak, kahverengi ve ölü bir görünüme bürünmüştü. Irmağın üzeri sisle örtülüydü. Dağlar bulutluydu. Kamyonlar yolda sağa sola çamur sıçratıyorlardı. Askerler çamurlanmışlardı. Parkaları ıslaktı. Silahları da ıslaktı. Parkalarının altında, kemerlerinin önündeki uzun, 6-5 milimetrelik mermilerle ağırlaşmış iki deri mermi kutusu parkalarının önünde kabarıklık yapıyordu. Öyle ki yoldan geçen adamlar sanki 6 aylık hamileymiş gibi yürüyorlardı. Çok hızla geçen küçük gri arabalar vardı. Genellikle ön koltukta şoförün yanında bir subay ve arkada da başka subaylar olurdu bunların içinde. Kamyonlardan bile daha çok çamur sıçratıyorlardı. Eğer arkada oturan subaylardan biri çok ufak tefekse ve iki generalin arkasında oturuyorsa, bunların yanında öylesine ufak kalırdı ki, yüzünü değil ama ancak kasketinin tepesini ve dar sırtını görebilirdiniz. Ve eğer araba özellikle çok hızlı gidiyorsa, bu büyük olasılıkla kraldı. Udine'de yaşıyordu ve neredeyse her gün işlerin nasıl gittiğini görmek için bu yoldan geçerdi. İşler de çok kötü gidiyordu. Kışın başlamasıyla kesiksiz yağmurlar geldi ve yağmurlarla birlikte kolera. Ama denetim altına alındı ve orduda yalnızca 7000 kişi öldü. Bölüm 2. Ertesi yıl birçok zafer kazanıldı. Vadinin ötesindeki dağ ve meşe ormanının olduğu yamaç ele geçirildi. Güneydeki yaylanın üzerindeki ovanın ötesinde zaferler kazanıldı ve Ağustos ayında ırmağı geçip Gorizia'da bir evde yaşamaya başladık. Evin duvarlarla kaplı bahçesinde fıskiyeli bir havuz, sık yapraklı çok sayıda ağaç ve evin yan tarafında bir mor salkım vardı. Şimdi çarpışmalar hemen önümüzdeki dağlarda sürüyordu, bir milden daha yakınımızdaydı. Kasaba çok güzeldi ve evimiz de çok iyiydi. Irmak arkamızdan akıyordu ve kasaba çok kolayca ele geçirilmişti. Ama ilerideki dağlar ele geçirilemiyordu ve Avusturyalılar eğer bir gün savaş biterse bu kasabaya geri dönmek istiyor gibi göründükleri için çok mutluydum. Çünkü kasabayı yıkacak gibi bombalamıyorlardı. Yalnızca askeri ufak bombalamalarla yetiniyorlardı. İnsanlar kasabada yaşamlarını sürdürüyorlardı. Hastaneler, kafeler, cephanelikler ve yan sokaklarda iki genel ev vardı. Biri askerler, biri de subaylar için. Yazın sonlarında serin geceler, kasabanın ötesindeki dağlardaki çarpışmalar, demir yolu köprüsünün mermi izleri taşıyan demirleri, daha önceki çarpışmaların geçtiği nehir kıyısındaki yıkık tünel Meydanın çevresindeki ağaçlar, meydana giden iki yana ağaçlıklı uzun bulvar, bunların yanı sıra kasabadaki kızlar, arabasıyla geçen ve şimdi zaman zaman yüzünü, ufak tefek, uzun boyunlu gövdesini ve bir keçinin çenesindeki tüyler gibi gri sakalını görebildiğimiz kral. Tüm bunların yanında da bombardımanda bir duvarını yitirmiş bir evin birden ortaya çıkan odaları, bahçelere ve kimi zaman sokaklara saçılmış sıva ve alçı döküntüleri ve Karso'da işlerin iyi gitmesi bu sonbaharı kırlarda geçirdiğimiz geçen sonbahara göre çok farklı kılmıştı. Savaş da değişmişti. Kasabanın ötesindeki dağlardaki meşe ormanı gitmişti. Yazın kasabaya geldiğimizde orman yemyeşildi. Ama şimdi burada parçalanmış ağaç gövdeleri ve kökleri vardı. Toprak yarılmıştı ve sonbaharın sonlarına doğru bir gün eskiden meşe ormanının olduğu yerde dolaşırken dağın üzerinden bir bulutun geldiğini gördüm. Çok hızlı geliyordu. Güneş soluk bir sarıya dönüştü. Sonra her şey grileşti. Gökyüzü örtüldü. Bulut dağdan aşağı indi ve birdenbire bulutun içine giriverdik. Kar yağmaya başlamıştı. Rüzgarın önünde savrulan kar çıplak toprağı örttü. Ağaçların kırık gövdeleri dışarıda kaldılar. Silahların üzeri kar oldu. Karların arasında siperlerin gerisindeki helalara giden yollar açıldı. Daha sonra kasabaya indiğimde karın yağışını subaylara ayrılmış genel evin penceresinden izledim. Bir arkadaşımla birlikte burada önümüzde bir şişe asti ve iki bardakla oturmuş, dışarıda ağır ağır ve durmadan yağan karı seyrederken bu yıl için işlerin sona erdiğini biliyorduk. Irmağın yanındaki dağlar ele geçirilmemişti. Irmağın ötesindeki dağlar da ele geçirilmemişti. Bunların hepsi bir sonraki yıla kalmıştı. Arkadaşım birliğimizin rahibinin yolda, çamurlu karlar arasından dikkatle yürüdüğünü görünce, dikkatini çekmek için cama vurdu. Rahip başını kaldırdı, bizi gördü ve gülümsedi. Arkadaşım içeri gelmesini işaret etti. Rahip başını salladı ve yoluna devam etti. Akşam yemeğimiz spagettiydi. Herkes yemeğini çok acele ve ciddiyet içinde yiyordu. Spagettinin uçları havada sallana sallana çatallarını yukarı kaldırıyor, sonra bunu ağızlarına doğru indiriyorlardı. Ya da sürekli olarak ağızlarına getirip emiyorlardı. Yemeğin yanında bir sepetin içine yerleştirilmiş galonluk bir fıçıda şarap vardı. Fıçı metal bir beşiğin içine yerleştirilmişti. Fıçının ağzını baş parmağınızla aşağı doğru çektiğinizde dupduru, kırmızı, buruk ve güzelim şarap aynı elin tuttuğu bardağın içine doluyordu. Bu yemeğin ardından yüzbaşı rahibe takılmaya başladı. Rahip gençti, çok çabuk yüzü kızarıyordu ve hepimiz gibi bir üniforması vardı. Ama gri ceketinin sol göğüs cebinin üzerinde koyu kırmızı kadifeden bir haç vardı. Benim de söylenenleri iyi anlayabilmem ve söylediklerinin boşa gitmemesi için yüzbaşı bozuk bir İtalyanca konuşuyordu. "Rahip bugün kızlarla," dedi yüzbaşı, rahibe ve bana bakarak. Rahip gülümsedi, kızardı ve başını salladı. Yüzbaşı sık sık takılırdı ona. "Doğru değil mi?" diye sordu yüzbaşı. "Bugün ben rahibi kızlarla gördüm." "Hayır," dedi rahip. Diğer subaylar bu şakadan hoşlanmışlardı. "Rahip kızlarla değil," diye sürdürdü yüzbaşı. "Rahip hiçbir zaman kızlarla birlikte değil," diye açıkladı bana. Bardağımı alıp doldururken sürekli olarak gözümün içine bakıyor ama bir yandan da rahibi gözden kaçırmıyordu. "Rahip her gece 5'e karşı 1. Masada herkes gülüyordu. "Anlıyor musun? Rahip her gece 5'e karşı 1. Eliyle bir işaret yaptı ve yüksek sesle güldü. Rahip bunu bir şaka olarak kabul etmişti. "Papa Avusturyalıların savaşı kazanmalarını istiyor," dedi binbaşı. "Franz Josef'i istiyor o. Para oradan geliyor çünkü. Ben bir tanrı tanımazım." "Kara domuzu okumuş muydun sen?" diye sordu teğmen. "Sana bulayım bir tane. Benim inancımı sarsan bu olmuştu." "Pis ve aşağılık bir kitap o," dedi rahip. "Sen gerçekten beğenmezsin onu." "Çok değerli bir kitap," dedi teğmen. "Bu rahipleri anlatıyor. Beğeneceksin," dedi bana. Rahibe gülümsedim. O da mum ışığının üzerinden bana gülümsedi. "Okuma onu," dedi. "Sana bulup getireceğim," dedi teğmen. "Düşünen insanların tümü tanrı tanımazdır," dedi binbaşı. "Yine de masonlara inanmıyorum." "Ben masonlara inanıyorum," dedi teğmen. "Soylu bir örgüt." İçeri biri girdi ve kapı açıldığında karın yağmayı sürdürdüğünü görebildim. Şimdi kar başladığına göre bundan böyle artık saldırı olmaz dedim. Kesinlikle olmaz dedi binbaşı. İzin alsaydın Roma'ya, Napoli'ye, Sicilya'ya giderdin. Amalfi'yi ziyaret etmelisin dedi teğmen. Sana Amalfi'deki aileme götürmen için kartlar yazarım. Seni kendi oğulları gibi seveceklerdir. Palermo'ya gitse iyi olur. Capri'ye gitmeli. Abruzzi'yi görmeni ve Capracotta'daki ailemi ziyaret etmeni isterdim dedi rahip. Abruzzi'yi anlatmasını dinleyin şunun. Orada burada olduğundan daha fazla kar var. Adam köylüleri görmek istemiyor. Bırakın kültür ve uygarlık merkezlerine gitsin. İyi kızlar bulması gerekir. Sana Napoli'de gidebileceğin yerlerin adresini veririm. Genç ve güzel kızlar. Elbette annelerinin eşliğinde. Ha ha ha. Rahibe bakıp bağırdı. Her gece rahip beşe karşı bir. Hepsi yeniden güldüler. Bir an önce izine ayrılmalısın dedi binbaşı. Seninle birlikte gidip sana bir şeyler göstermek isterdim dedi teğmen. Geri gelirken yanında bir fonograf getir. İyi opera plakları getir. Caruso getir. Caruso getirme, böğürüyor o. Onun gibi böğürebilmek istemez miydin? Böğürüyor diyorum size. Abruzzi'ye gitmeni isterdim dedi rahip. Diğerleri bağırıyorlardı. Ava çıkabilirsin. Oradaki insanlar hoşuna gider ve gerçi hava soğuktur ama temiz ve kurudur. Benim ailemin yanında kalabilirdin. Babam ünlü bir avcıdır. Haydi dedi yüzbaşı. Kapanmadan önce genel eve gidelim. İyi geceler dedim rahibe. İyi geceler dedi. Bölüm 3. Cepheye geri döndüğümde hala o kasabada yaşıyorduk. Çevredeki kırlık alanlarda çok daha fazla silah vardı ve ilkbahar gelmişti. Tarlalar yeşermiş, asmaların üzerinde yeşil filizler belirmişti. Yol boyunca sıralanan ağaçların üzerinde küçük yapraklar vardı ve denizden bir esinti geliyordu. Kasabayı, tepeyi, tepenin üzerindeki yaşlı şatoyu, ötelerdeki kahverengi dağları ve dağların eteklerindeki küçük yeşillikleri gördüm. Kasabada silahların sayısı artmıştı. Birkaç yeni hastane vardı, yollarda İngiliz erkeklere ve kimi zaman da İngiliz kadınlara rastlıyordunuz. Ve bombardımanda birkaç ev daha yıkılmıştı. Ilık bir ilkbahar havası vardı. Ağaçların arasından uzanan, duvarları güneşten ısınmış dar yoldan aşağı yürüdüğümde, hala aynı evde kaldığımızı ve evin onu bıraktığım zamanki gibi göründüğünü buldum. Kapı açıktı. Dışarıda bir bankta oturmuş güneşlenen bir asker vardı. Yan kapının önünde bir ambulans bekliyordu ve kapıdan içeri girdiğimde burnuma hastanenin mermer zemininin kokusu çarptı. Tam bıraktığım gibiydi. Yalnızca şimdi ilkbahar gelmişti. Büyük odanın kapısından içeri baktığımda binbaşının masasında oturduğunu gördüm. Pencere açıktı. Odaya güneş ışığı dolmuştu. Binbaşı beni görmemişti. İçeri girip geldiğimi mi bildireyim, yoksa ilk önce yukarı çıkıp temizleneyim mi bilmiyordum. Yukarı çıkmaya karar verdim. Teğmen Rinaldi ile paylaştığımız oda avluya bakıyordu. Pencere açıktı. Yatağım yapılmış, üzerine örtüleri yerleştirilmiş, eşyalarım duvara asılmıştı. İnce uzun teneke bir kutudaki gaz maskesi ve çelik miğfer aynı kancaya asılıydı. Yatağın ayak ucunda içi boş sandığım duruyordu. Sandığımın üzerinde derileri yağlanmaktan parlayan kışlık çizmelerim vardı. Mavimsi namlusu ve yanağa uygun güzelim koyu kahverengi ceviz, Schutzen kundağı ile Avusturya işi uzun menzilli tüfeğim iki yatağın üzerine asılıydı. Buna eklenen teleskobun sandığın içinde olduğunu anımsadım. Teğmen Rinaldi diğer yatakta uyuyordu. Odaya girdiğimi duyunca uyanıp oturdu. Ciao dedi, nasıl geçti zamanın? Harika. El sıkıştık, sonra kolunu boynuma dolayıp beni öptü. Of dedim. Çok kirlisin dedi, yıkanman gerek. Nereye gittin ve ne yaptın? Hemen anlat bakalım her şeyi. Her yere gittim. Milano, Floransa, Roma, Napoli, Villa San Giovanni, Messina, Tormina. Tren tarifesi gibi konuşuyorsun. Başından güzel maceralar geçti mi? Evet. Nerede? Milano, Firenze, Roma, Napoli. Bu kadarı yeter. Söylesene, gerçekten en iyisi hangisiydi? Milano'daki. Çünkü o ilkti de ondan. Nerede karşılaştın onunla? Kovada mı? Nereye gittiniz? Neler hissettin? Her şeyi anlat hemen. Bütün gece birlikte miydiniz? Evet. Bu hiçbir şey değil. Şimdi burada da güzel kızlar var. Daha önce hiç cephede bulunmamış yeni kızlar. Müthiş. Bana inanmıyor musun? Bugün öğleden sonra gidip görürüz. Ayrıca kasabada güzel İngiliz kızlarımız var. Ben Miss Berkeley'e aşık oldum. Onu görmeye gittiğimde seni yanıma alırım. Belki de Miss Berkeley ile evlenirim. Yıkanıp geldiğimi bildirmem gerekiyor. Yapacak hiç iş yok mu bu sıralar? Sen gittiğinden beri donmalardan, sarılıklardan, bel soğukluğundan, kendini yaralayanlardan, zatürreden ve çıbanlardan başka bir şeyle uğraşmadık. Her hafta birisi kaya parçalarından yaralanıyor. Birkaç tane gerçekten yaralanan var. Önümüzdeki hafta savaş yeniden başlıyor. Belki de yeniden başlar, öyle diyorlar. Ne dersin? Miss Berkeley ile evlenmem doğru olur mu? Elbette savaştan sonra. Kesinlikle dedim ve leğeni suyla doldurdum. Bu gece bana her şeyi anlatacaksın dedi Rinaldi. Şimdi uykuya geri döneyim ki Miss Berkeley için taze ve güzel olayım. Ceketimi ve gömleğimi çıkarıp leğendeki soğuk suyla yıkandım. Bir havlu ile kurulanırken odanın içine, pencereden dışarıya ve gözleri kapalı yatakta yatan Rinaldi'ye bakıyordum. Rinaldi yakışıklıydı. Benim yaşımdaydı ve Amalfi'den geliyordu. Bir cerrah olmayı seviyordu ve çok iyi arkadaştık. Ona bakarken gözlerini açtı. ''Hiç paran var mı?'' ''Evet. Bana 50 lira borç ver.'' Ellerimi kurulayıp duvara asılı ceketimin cebinden cüzdanımı çıkardım. Rinaldi parayı aldı, yatağından doğrulmadan katladı ve pantolonunun cebine soktu. Gülümsedi. ''Miss Berkeley'de yeterince varlıklı bir adam izlenimi bırakmalıyım. Sen benim iyi dostum ve mali koruyucumsun.'' ''Cehennemin dibine git.'' dedim. O gece kantinde rahibin yanına oturdum. Abruzzi'ye gitmediğimi öğrendiğinde düş kırıklığına uğramış ve duyguları incinmişti. Babasına benim geleceğimi yazmış. Onlar da hazırlık yapmışlar. Ben de kendimi kötü hissettim ve niçin gitmemiş olduğumu anlayamadım. Aslında gitmek istiyordum. Rahibe nasıl olayların birbiri ardından geldiğini anlatmaya çalıştım. Sonunda bunu gördü ve gerçekten gitmek istediğimi anladı. İşler epey güzeldi. Çok fazla şarap içtim. Ardından da kahve ve strega. Şarapla sarhoş olduğum sırada yapmak isteyip de yapamadığımız şeyleri açıkladım. Böyle şeyleri hiçbir zaman yapmayız. Diğerleri tartışırken biz ikimiz konuşuyorduk. Abruzzi'ye gitmek istemiştim. Yolların donup demir gibi sertleştiği, havanın temiz, soğuk ve kupkuru olduğu, kuru pudra gibi karların arasında tavşanların ayak izlerinin uzandığı, çiftçilerin şapkalarını çıkarıp size efendim dedikleri, av hayvanlarıyla dolu bir yere gitmemiştim hiç. Benim gittiğim yerler böyle yerler değildi. Oralarda sigara dumanı dolu kafeler, odanızın çevrenizde dönüp durduğu ve onu durdurmak için duvara bakmanız gereken geceler, sarhoş bir şekilde yatakta yattığınız geceler vardı. Artık daha ötesinin olmadığını bildiğiniz ve uyanıp da yanınızdakinin kim olduğunu bilmemenin garip heyecanlı yaşadığınız geceler. Karanlıkta dünya öylesine gerçek dışı ve öylesine heyecanlı görünüyordu ki, yeniden bu bilgisizliğe ve aldırmazlığa geri dönmeniz gerekiyordu. Artık daha ötesi yoktu. Hepsi bu kadardı ve buna aldırmıyordunuz. Birden her şeyi çok önemsemek, uyumak, zaman zaman sabah bu duyguyla uyanmak ve her şeyin bitmiş olduğunu ve her şeyin keskin, sert ve açık olduğunu bulmak ve zaman zaman da ödenecek para konusunda bir tartışma. Zaman zaman kahvaltıda ve öğle yemeğinde de aynı hoş ve sıcak duyguları sürdürmek. Zaman zaman tüm güzelliklerin bittiğini bulup bir an önce sokağa çıkmak istemek ama her zaman yeni bir günün ve sonra da yeni bir gecenin başlayacağını bilmek. Rahibe geceyi, gece ile gündüzün ayrımını ve gündüz çok açık ve soğuk olmadıkça gecenin nasıl daha iyi olduğunu anlatmaya çalıştım. Ama bunu anlatamadım. Tıpkı şimdi de anlatamadığım gibi. Ama eğer başınızdan geçtiyse bilirsiniz. Onun başından geçmemişti. Yine de Abruzzi'ye gitmek istemiş olduğumu ama gitmemiş olduğumu anlamıştı. Hala dosttuk. Pek çok farklı zevki olan ve birbirinden farklı insanlardık ama dosttuk. Benim bilmediğim ve öğrendiğimde de her zaman unutabilmeyi başardığım şeyi o her zaman biliyordu. Ama ben o zamanlar bunu bilmiyordum. Sonradan öğrenmiştim. Hepimiz kantinde oturmuş, yemeklerimizi bitirirken tartışma kesilmeden sürüyordu. Rahiple ikimiz konuşmayı kestik. Yüzbaşı bağırdı. Rahip mutlu değil, rahip kızlar olmayınca mutlu değil. Ben mutluyum dedi rahip. Rahip mutlu değil, rahip Avusturya'nın savaşı kazanmasını istiyor dedi yüzbaşı. Diğerleri dinliyorlardı. Rahip başını salladı. Hayır dedi. Rahip hiç saldırıya geçmememizi istiyor. Hiç saldırıya geçmememizi istemiyor musun? Hayır. Eğer savaş varsa sanırım saldırmamız gerekir. Saldırmamız gerekir. Saldıracağız.